Bismillahirrahmanirrahim. İyi günler kıymetli dinleyenlerimiz. Bir tefekkür ufku programına daha hoş geldiniz. Bendeniz Hidayet Erdoğan. Saygıdeğer hocam Ebubekir Sifir'le tefekkür ufku programında gündemdeki konuları ele alıyor ve değerlendirip bir ufuk çizmeye çalışıyoruz. Hocam hoş geldiniz, sefa geldiniz.
Allah razı olsun, hoş bulduk.
Hocam geçtiğimiz hafta yeni İslam'a giren birisi nelerle karşılaştır, neler yapmalıdır? İslam dünyasının genel atmosferini, genel bir rengini, şu andaki durumunu bir tasvir etmeye çalıştık.
Evet.
Bu haftada hocam aynı konular, hidayete vesile olmak, hidayetle ilgili tebliğ ve davetçi olmak, bunları gündeme almak ve hidayete erişmiş yeni insanlara hangi konuları önceleyip daha üzerine durmakla ilgili birkaç sözümüz kalmış herhalde,
evet,
hocam.
Evet.
Buyurun hocam.
Teşekkür ederim. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulillah. Şimdi dünyanın geldiği noktada, dünyanın aldığı veçe, içinde bulunduğumuz küresel durum insanları öyle bir noktaya getirdi ki, özellikle batılı insanı öyle bir noktaya getirdi ki, İslam'ın gerçek yüzüyle karşılaştığı anda Müslüman oluyor.
Evet.
Doğru bir İslami tebliğ ile, doğru bir üslupla, doğru zamanda, doğru biçimde yapılmış bir tebliğ ile muhatap olduğunda hemen Müslüman oluyor.
Evet.
Çok kolay Müslüman oluyorlar.
Evet hocam.
Şimdi bu üzerinde hassasiyetle durmamız gereken bir husus. Evet. Neden bu kadar kolay Müslüman oluyorlar? Bu tahlil edilirse, meselenin bu yönü tahlil edilirse, bu nokta üzerine daha yoğun bir yükleme yapılır ve daha
çok önemli bir konu.
Evet,
yani, hakikaten
daha olumlu neticeler
alır. Yani bundan 100 sene önceye göre veya 50 sene önceye göre veya 200 sene önceye göre kıyasladığımız zaman, değil mi hocam? Hani
evet,
mukayese
evet,
edersek
evet,
daha çabuk İslam'a giriyor insanlar.
Evet.
Acaba niçin hocam?
Neden? Neden? Çünkü modern hayat insanların ruhunu köreltti. İnsanı insandan ayırdı. Evet, ona bir tırnak içinde özgürlük verdi. Bedenini, hayatını istediği gibi kullanabileceğini söyledi ona. Ama aynı zamanda insanları birbirlerinden kopardı yani. Aile bağlarını mesela tarumar etti. Akrabalık ilişkilerini bitirdi. Arkadaşlık ve vefa duygularını köreltti.
Evet.
Batılı insan tek başına yaşamaya mahkum insandır. Düştüğü anda, bir şeye muhtaç olduğu anda büyük bir yalnızlık, büyük bir boşluk, büyük bir depresyon geçiriyor.
Sıla-i Rahim diyoruz hocam, hani
evet.
Cenab-ı Hak yani bağlanması gereken bağları onlar kopardılar. Yani
evet,
bir
evet,
insanın
evet,
asgari olarak 5 tane bağ var hocam. Bir, Allah'la olan bağı var. 2, kendi ailesiyle olan bağı.
Evet.
3, kavim ve kabilesiyle olan bağı. 4, ümmeti Muhammed'le olan bağı. 5, insanlıkla olan bağları var.
Eyvallah.
Her birini tek tek kopardılar yani.
Tek tek kopardılar.
Diyoruz. Bir de tabii hocam, evet, sosyallik bir fıtri bir şey galiba, değil mi hocam?
Tabii.
O da olmayınca evet. Evet. Evet.
Şimdi aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyetlerde vesairelerde kişi tek başına mağdur olmasın diye bunu asabe uygulaması getirerek asabeye yüklemiş.
Ya.
Özellikle Hazreti Ömer bunu kurumlaştırmış.
Akile de var hocam tabii.
Var tabii. Şimdi bir kabileye mensup bir insan, bir hasbel beşer bir suç işlediği zaman birinin bir azasına zarar verdi. Eline, koluna, gözüne, Allah korusun, zarar verdi. Bir diyet ödeyecek. Tek başına mali gücü bunu karşılamaya yetmiyor. Asabeye yüklüyor bunu. Yani o kişi hangi şeye mensupsa,
evet,
kabileye mensupsa o kabileye yüklüyor bunu.
Evet.
Şimdi bizim modernist Müslümanlar bu sisteme burun kıvırıyorlar.
Evet.
Şu anda diyorlar buna gerek yok, sosyal devlet diye bir müessese var, artık bunu devlet öder. Hayır kardeşim, böyle değil. Yani bu asabe sistemi aynı zamanda insanın, sizin tabirinizle, o sosyal tarafını güçlendiren, tahkim eden bir şey.
En tabii bir sigorta hocam.
Çok önemli bir şey.
Tabii, evet.
Sadece mali durumlarda değil, mali yoksunluk, ihtiyaç durumlarında değil, aynı zamanda manevi ihtiyaçlarda da bu bağlar devrededir.
Tabii.
Yani bir diyelim ki aile problemi yaşadınız, Allah korusun. derdinizi anlatabileceğiniz birileri olur. Paylaşmakla bu işler çözülür.
Gerçek kişilikler var değil mi hocam?
Tabii. Hayatın içinde sizin yanınızda sizi anlayan, paylaşan ve bunu samimane yapan unsurlar var. Şimdi modern insan nereye götürüyor bu problemi? Psikoloğa götürüyor.
Psikolog da saate basıyor.
Tabii.
Düğmeye basıyor. Saat tık tık tık tık tık saat doldu mu vaktiniz dolmuştur diyor. Adam giriş bile yapsa.
Evet.
Mecbur, o adamın sistemi o yani.
Tabii sistem o. Sırada bekleyenler var çünkü. Şimdi bakın yani bunun yerine bir şey ikame edemiyorsunuz. Çözüm olmuyor yani. Dolayısıyla o sistemi muhafaza ettiğinizde, o sistemi yeniden ihya ederek hayatın içine soktuğunuzda birçok şey hayatınızda bugün problem olarak varlığını sürdüren birçok şey otomatik evet. olarak ortadan kalkıyor. Şimdi batılı insan bunu görüyor. Bakıyor ki Müslümanlarda bir dayanışma var, bir samimiyet var. Lokantaya gittiklerinde hesap ödeyecekleri zaman birbirleriyle kavga ediyorlar. Ben ödeyeceğim, ben ödeyeceğim diye. Şaşırıyor bunu görünce. Orada böyle bir şey yok çünkü. Birisi başka birinin yediği yemeğin parasını niye ödesin ki?
Akıllı değil, mantıklı değil yani.
Mantıklı değil. Hatta belki aptalca. Birisinin ihtiyacı olmadıkça, çok hani böyle çaresiz kalmadıkça.
Zaruret olmadıkça evet.
Birinden böyle bir şey talep edemez. Etse de bunu artık bir zul olarak görür. O adama borçlanır. Sana borçlandım der. O da o borcu ondan ilk fırsatta çıkartır.
Yani karşılıksız bir şey yok yani.
Karşılıksız bir şey yok. Menfaate dayalı bir ilişki var. Şimdi böyle olunca Müslüman'ı görüyor, Müslüman'ın yaşantısını görüyor, oradaki görünür görünmez bağları hissediyor, tespit ediyor ve eğer İslam buysa ben buraya niye girmeyeyim ki diyor.
Evet.
Şimdi bakıyorsunuz vefa burada, kadir şinaslık burada, dostluk burada, arkadaşlık burada, büyük küçük sevgi saygı burada. Efendim,
bir akım meydana geliyor.
Bir temizlik, nezahet, nezafet burada. Disiplinli bir ibadet hayatı burada. Ve insanın kalbine, ruhuna, fıtratına hitap eden bir din. Bilmiyorum, batıya gittiğinizde mutlaka ziyaret maksatlı kiliselere, katedrallere gitmişsinizdir.
Şimdi burada gördük yani batıda ne şey yapmadık da buralarda işte bu Beyoğlu'ndaki falan buralara gittik, Konya'da falan. Evet hocam.
İnsanın ruhunu karartan bir kasvet çünkü.
Ha, o kilislerin kendisine git tabii hocam.
Evet.
Bir şeylik var yani.
Ya o binanın içine girdiğinizde
bir kasvet var.
Bir kasvet basıyor sizi. Ruhunuz sıkılıyor, boğuluyorsunuz, havasız kalıyorsunuz.
Yani çözümsüz bırakıyor. Yani modern insan çözümsüz hocam yani. Evet. Hakikaten çözümsüz.
Evet. Dolayısıyla bunu görünce camiye gidip müminlerin birlik bütünlük halinde kıbleye yönelmiş hiçbir etiket, hiçbir statü ayrımı olmadan aynı safın içerisinde tesbih tanesi gibi dizilmiş vaziyette
bulunması,
rükû etmesi, secde etmesi
etkiliyor.
Bunları etkiliyor tabii. Dolayısıyla Müslümanların bunu biraz da artı bir gayretle şeye dönüştürmesi, tebliğe dönüştürmesi lazım.
Yani durup durmakla olmuyor yani. Müstani durmakla olmuyor.
Evet. Çünkü kendi başına İslam'ı keşfetmiş işte bir biçimde ya bir meal okuyarak ya bir selefiden dinleyerek falan Müslüman olmuş insanların önemlice bir kısmının Müslümanlığında arızalar olduğunu görüyoruz.
Geçen hafta söylediğimiz gibi hocam bir kısmı da bırakıp gidiyor.
Evet.
Yani kullanat gibi bir şey görüyor yani böyle tüketim gibi tatmak için bir bakalım yani bir lezzet. Farklı evet. bir lezzet gibi görüyor yani. O bak ta diyor.
Bundan
vazgeçiyor yani.
Bir süre önce Amerikalı meşhur bir boksör vardı. Mike Tyson.
Mike Tyson evet hocam.
Onun Müslüman olduğunu duymuştuk, çok sevinmiştik. Onun bir stand-up programına denk geldim televizyonda. Tek başına bir stand-up programı yapıyor. Orada kendisi de itiraf etti. Çok böyle hüzünlendim gerçekten. Evet. Bir arada Müslüman olduk dedi. İşte şöyle şöyle yaptık kardeşim, selamun aleyküm falan filan. Evet. Adamın İslam'la irtibatı kalmamış. Dediğiniz gibi kullanat olmuş, girmiş çıkmış.
Biz zannediyoruz ki bizim gibi adam girdi bir daha çıkmayacak zannediyor. Halbuki
öyle değil.
İlgilenilmediği işte.
Tabii,
zaman
tabii tabii onun ruhunu doyurmak lazım. Açlık noktalarını iyi tespit edip doyurmak lazım ki o hidayete gelmiş bir insan bir daha buradan ahiretini berbat edip gitmesin yani. Dolayısıyla Hidayet Bey geçen hafta da söylemiştik bu hafta da vurgulayalım. Tebliğ meselesinin ciddi bir şekilde bir program halinde ele alınması lazım.
Bu hocam bu hani akademik toplantılarla falan olacak bir şey değil.
Değil.
Diyorsunuz.
Hayır. Değil.
Özellikle hocam bu mesela Somali'den bir açlık çağrısı geliyor. İşte Pakistan'dan Allah korusun bir sel felaketi falan, evet, yerden bir deprem felaketi çağrısı geliyor. Onlara hep duyarlı oluyoruz da.
Evet.
Hani hidayete muhtaç insanlara karşı onların, evet, hidayette oluşması için veya onların hidayete ulaştıktan sonra kalması için,
evet,
duyarlı olmak bir açlık kadar mı daha son değerli derece, değil hocam yani.
Son derece önemli.
Ondan daha önemli yani. Evet. Çünkü sonuçta insanlar öyle ya da böyle Müslümansa, eğer adam açsa ölmüşse tamam onun ayrı bir hesabı var ama küfür üzere ölmüş gitmişse hepsinin bir hesabı var yani.
Tabii ki.
Gerçekten büyük vebal içindeyiz.
Şöyle bir yani nokta da var. Birisine doğru biçimde ulaştığınız zaman o kendi etki alanı içerisinde bunu yayıyor.
Evet.
Yani bir Alman düşünün mesela, bir Fransız düşünün. İslam'ı doğru biçimde öğrenmiş.
Evet.
O kendi ırktaşlarına, vatandaşlarına, mahalledaşlarına, arkadaşlarına
daha çabuk,
çok daha çabuk sirayet ettirebiliyor bunu.
Evet.
Ya orada belki o çark biraz daha hızlı dönüyor. Bunu da hesaba katmak lazım.
Yani hocam mesela geçtiğimiz seneydi herhalde. Belki daha önce bu hatırayı bir anlattım. Etkilendiğim bir hatıra hocam. Bu kendim yaşamadım ama bu Belçika'da bizim Türk arkadaşlarla bir sohbette bulunduk. Sohbetin sonunda dedim ki yani burada hiç İslam'a giren yerli Belçikalı yok mu dedim yani. Hiç merak ettim yani nasıl.
Evet.
Siz dedim kaç yıldan beri, işte 1963'te ben geldim dedi bir tane abi.
Hı hı.
63'ten beri oradayım. Ve oranın yerlisi gibi her şey.
Artık emekli çocukları olmuş falan, oraya yerleşmişler.
Yani çoğun, o, evet, o da dil bilen, evet, birisi. Evet. Nadir yani. Bizim o yıllarda gidip de, evet, dil bilmeyen.
Bilmezler.
Çok. O dil biliyor. Evet. Oranın okullarında okumuş. Hatta babasının yanına git. Babası, evet, daha önce gitmiş eskilerden. Onlarla konuşuyorum. Bir tanesi dedi ki hocam dedi bizim bu Faslılar dedi daha fazla ilgi gösteriyor. Onlar dedi, evet, misafirliğe çağırıyorlar. Misafirliğe gelip gidiyorlar dedi. Onların vesilesiyle çok İslam'a giren var dedi.
Evet.
Bir ilginç bir şey anlattılar hocam. İleri bir mahalle gösterdiler. Dediler ki şu mahallede bir insan, bir Belçikalı İslam'a girdi. Sebebi ev düzeniyle ilgili hocam. Diyor ki alt katta oturuyor Belçikalı. İki katlı bir ev. Üst katta da Faslı oturuyor.
Evet.
Faslı zaman zaman onu eve davet ediyor. Her davet edişinde adamın içine bir şey çöküyor, sıkıntı. Kendi eviyle mukayese etme imkanı buluyor. Çünkü kendi evine diyor girerken ayakkabıyla giriyor diyor.
Evet.
Ve diyor bütün döşemeler deri döşeme, çünkü köpek var diyor, pisliyor af buyurun.
Evet.
Onları temizlemek için her taraf deri diyor. Bir sıcaklık, böyle mefruşatın bir sıcaklığı, evet, yok diyor. Yediği içtiği hazır yiyecekler, çünkü karı koca çalışıyorlar diyor yani. İkisi de çalışıyor.
Evet.
Geliyorlar akşam televizyonun karşısında, bazen saatler kurulu bir şekilde belki daha elbiselerini çıkarmadan tekrar geri gidiyorlar diyor. Böyle bir pejmürde bir hayat var.
Evet.
Köpek var, pislik var, tüy var. Ama üst kata çıkıyorlar diyor. Ayakkabısını çıkarıyor diyor. Ceketini alıyorlar, kenara koyuyorlar diyor. Buyurun ne diyorlar.
Evde bir sofra tertip hazır, düzen var.
Sofra hazır. Bir, iki, üç. Demiş ki bu özellik, bu demiş peygamberimizden, işte bize gelen İslam adeti, İslam ahlakından gelen
kültür,
bir
işte, bak,
kültür. Demiş öyleyse ben de gireyim bu İslam'a da. Ben de evimi böyle düzelteyim. Demiş hocam yani. İslam'a giriyor.
Evet,
yani mesela dediğiniz gibi kendiliğinden İslam'a girecek çok biraz gayret etmemiz,
evet, evet,
çok basit bir gayretlerle modern insan bıkmış hocam yani hakikaten.
Evet.
Yani bundan çok etkilendim yani. Ne kadar bebel altındayız yani. Evet. Böyle biz yani basit bir ev düzeninden dolayı adam etkilenecek. Belki sen durduğun yerde etkilenecek yani.
Evet.
Belki karı koca münasebetlerini doğru yaşamış olsak orada. Çocuklarla münasebetlerimizi tam sünnete uygun yaşamış olsak belki otomatik olarak ahlakımızdan, değil mi hocam? Bu siz zaten Bosna Hersek'in, tabii, İslam'a girmesiyle ilgili.
Evet.
Değil mi hocam? Nasıl onlar herhalde komşulukla ilgili.
Tabii.
Fatih zamanında.
Evet.
Evet hocam buyurun.
Şimdi iki noktaya dikkat etmek lazım burada. Birincisi İslam'dan hayatımıza intikal etmiş ve bizim çoğu zaman sizin bu verdiğiniz örnekte de olduğu gibi farkında olmadan yaşadığımız ve yaşattığımız İslami unsurlar var. Bu kültürün formlarına bürünmüş, kültür olmuş, bizim genetiğimize, fıtratımıza yerleşmiş, bunu o şekilde yaşıyoruz.
Evet.
Yani mesela küçüklere sevgi, büyüklere saygı, Bu aslında bir İslami ilkedir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, küçüğümüze sevgi, merhamet, büyüğümüze hürmet göstermeyen bizden değildir buyurmuş. Bu yüzden bir büyük içeri girdiğinde biz ayağa kalkarız. Toparlanırız.
Tabii.
Onun sözünü kesmeyiz. Yani o, evet, o saygı, sevgi, muhabbet ilişkisi hemen belli olur. Şimdi birincisi, buna çok dikkat etmek lazım. Yani hayatımızı, efendim, evlerimizi, insanlarla ilişkilerimizi bize göre tanzim etmemiz lazım. Orijinal haliyle tanzim etmemiz lazım. Hani evimizde mobilya bulunur, işte modern hayatın ne bileyim getirdiği bir takım şeyler olur. Bunlar tamam. Ama o evde bir İslami tertip, düzen, sistem, yaşantı olmalı.
Bize benzemeli yani.
Ha, bu şahsi hayatımıza da yansımalı. Evet. Yani insanlarla münasebetlerimizde,
evet,
iş hayatımızda, giyim kuşamımızda vesairede. Birincisi bu. İkincisi, Müslüman illa fabrikada tuvalet süpüren, bandın başında çalışan işçi, ikinci sınıf, üçüncü sınıf insan, bu şeyi üstümüzden atmamız lazım.
Böyle bu imajı silmemiz lazım.
Evet, bu çok önemli bir şey. Çünkü adam bakıyor, bunun inandığı din adam gibi bir din olsa bunu adam ederdi diyor zaten.
Evet.
Batı'da özellikle bu Müslümanlara bakışta, gayrimüslimlerin Müslümanlara bakışında bu çok önemlidir. Onu ikinci sınıf insan diye görüyor. Bana hizmet etmek için geldi diyor buraya. Dolayısıyla bu, bununla ben aynı statüye gelemem.
Muhatap almam diyor. Muhatap.
Tabii ya, o onu peşinen içinde bir refleks olarak yaşatıyor ve araya bir mesafe koyuyor. Fakat karşıdaki insanın mesela avukat olduğunu, doktor olduğunu, gazeteci olduğunu, yazar olduğunu, ne bileyim,
daha nezih,
akademisyen olduğunu filan görse, bundan haberdar olsa, o onu çok daha farklı etkiler. Yani tebliğ de bizim için önemli değildir bu. Kimsenin statüsü, eğitim durumu, etiketi, titriği çok önemli değildir. Çünkü doğarken getirmedi bunları, ölerken, ölürken de götürmeyecek. Evet. Burada bırakacak. Kişinin burada bırakacağı şeyler bizim için önemli değil.
Evet.
Ama onlar için önemli.
Bir dil olarak yani, değil mi? Onların
dans olarak, ne bileyim, imaj olarak. Çünkü imajlar dünyası bu.
Tabii.
Çok önemli. Orada yaşayan insanlarımızın ya da tebliğ faaliyetinde bulunacak insanların bu iki noktaya azami dikkat etmesi lazım. Ettiğinde netice alıyor.
Evet.
Ben belki nakletmiştim size. Hollanda'da bir genç kardeşimiz, evet, söylemişti. Spor merkezlerinden birine gidiyor bu kardeşimiz. Genç, delikanlı, evet, bir kardeşimiz. Bir gün bana dedi ki, hocam yarın, dedi, bir o spor merkezine gelen,
evet,
bir zenci var, dedi, Müslüman olacak. Yarın inşallah onunla belki sizi de bir tanıştırırız filan. Nasıl oldu dedim. Hocam, dedi, çok kolay, çok basit. Yani hiç aklınıza gelmez. Çalıştıktan sonra terliyoruz, duş alıyoruz. Giyindikten sonra otururken ben koku süründüm. Ona da ikram ettim. Bu kadar.
Allah Allah.
Evet. Koku ikram ettim diye bu adamı sarstı. Ya bu ne, dedi, bu hem koku, bir güzel bir koku, hem de bu niye bunu bana verdin, dedi yani.
Para pul.
He, bizde, dedi ya, adettir bu kokuyu böyle paylaşmak. Peygamberimiz tavsiye etmiş bunu. Bu kokuyu biz sadece kendimiz kullanmayız, yayarız da aynı zamanda.
Allah
Allah, Allah demiş ya, bu nasıl bir şey. Filan oradan girmişler lafa. Tamam demiş, ben Müslüman olmaya karar veriyorum o zaman. Yarın sen gel bana bunu detaylıca anlat.
Enteresan.
Şimdi bakın ya, bizim
çok basit.
Çok basit. Refleks. Cebinizden çıkardığınız esans şişesini kendiniz kullanmadan önce, hatta insanlara verirsiniz, en son siz kullanırsınız. Evet. Veya enfiyeyi, ne bileyim. Dolayısıyla bunları yaşatmak lazım. Sizin geçen hafta söylediğiniz bir şey var. Siz farkında değilsiniz demiş dışarıdan gelen, evet, birisi.
Evet.
Siz hayatı tabii haliyle yaşıyorsunuz ama bir gayrimüslim için bunlar çok önemli, evet, demiş ya. Dolayısıyla evet, biz
farkında değiliz yani.
Farkında değiliz ama bunu yaşamaya, yaşatmaya devam edersek, bu aynı zamanda hani lisan-ı hal, lisan-ı kalden evladır derler. Davranışlarınıza bakarak da insanlar Müslüman olabiliyor yani.
Bu konuda da üstümüze geliyorlar, değil mi hocam? Mesela son zamanlarda televizyonlarda veya medyada sanki sol elle yemek bir marifetmiş ya, gibi kasten. Evet. Sanki ben kasıt arıyorum hocam. Yani
evet,
sağ elle yemek yeme işi iptal edildi gibi. Yani evet, bizim Yani hassasiyet gösteren insanlarımız da bu konuda bir gevşemeye. Halbuki sağ el ve sol eli bile belki anlatsak niçin sağla yiyoruz, niçin solla yiyoruz. Eyvallah. Belki sırf ondan dolayı bile birçok İslam girecek insan var yani.
Elbette.
Geçen abdestle ilgili bir şey indirdim internetten. Yani abdestli insanların tam bir hijyenik olarak gezdiklerine dair adam tespit yapıyor. Hı-hı. İslam'a giriyor. Yani nereden geliyor? İslam her tarafıyla bir diriltme unsuru. Yani
tabii.
Nereden bakarsan adam mesela yine bir Japon birisi İslam'a giriş sebebi öfkeliyken birisi öfkeleniyor. Uçakta gelirken öfkeliyken kalkıyor. Ayağa kalkıyor ve elini yıkayıp geliyor. Diyor niye diyor sen biz diyor peygamberimizin tavsiyesidir. Öfkelendiğiniz zaman oturuyorsanız ayağa kalkın.
Ayaktaysanız oturun
veya daha geçmiyorsa bir abdest alın evvel gibi. Ya diyor biz öfkelendiğimiz zaman stres odası var oraya gideriz diyor. bu diyor. Bunu kim söylemişse diyor çok güzel bir şey diyor bu yani. Evet. Bu peygamberimizin hadis-i şerifi deyince yani güzel bir din o zaman bu diyor. Adam merak ediyor oradan İslam'a bir sonra İslam'a giriyor. Yani her taraftan aslında
tabii.
Tek doğru temsil edebilme ihtiyacımız var. Kıymetli dinleyenlerimiz Tefekkür Ufku programımız devam ediyor. Bugünkü programımızda saygıdeğer hocam Ebu Bekir Sıfır'la İslam'a yeni giren birisi nelerle muhatap olur veya İslam'a yeni girmek isteyen bir kimseyi bir yeni
müftedi adayını
veya buna ehli ümmeti davet, ümmeti icabet kavramı da hocam belki bunu da izah edebilirsiniz. Yani bu şekilde bekleriz. Ümmeti davete nasıl muhatap olmalıyız? Nelerimizle onları karşılamalıyız? Ve onlara karşı sorumluluklarımız, veballerimiz nelerdir? Bunlar üzerine durmaya çalışıyoruz.
Evet.
Bunlar üzerine durmaya devam edeceğiz. Buyurun hocam.
İnşallah. Teşekkür ederim. Evet, ümmeti icabet, ümmeti davet. İnsanlık bir tek ümmet.
Evet hocam.
Bir kısmı icabet etmiş çağrıya, bir kısmı da sırasını bekliyor. Tabii burada bizim üzerimize düşen bir mükellefiyet var. O sırasını bekleyenlerle ilgili olarak. Onlara karşı sorumluluklarımızı konuşuyoruz. Bu İslami davet meselesi söz konusu olduğunda sıkıntısını hissettiğimiz önemli bir diğer husus da şu. Tebliğ vazifesini, tebliğ mühimmesini yerine getirecek olan kişinin Kur'an-ı sünneti ve İslami ilimleri çok iyi bilmesi lazım. Yani evet batılı insan bir davranışınızı görerek etkileniyor, Müslüman oluyor.
Evet.
Normal hayatı yaşama tarzınıza bakıyor, Müslüman oluyor ama o kişinin Müslüman olması kadar müstakim Müslüman kalması da önemli.
Evet.
İşte bunu temin edebilmek için o kişinin kalbini mutmain kılmanız lazım. Kalbinde itminan olacak. Tamam ben adresimi buldum, doğru yerdeyim, artık bundan sonra başka bir arayışım olmayacaktır noktasına gelene kadar o kişinin
oturması lazım yani.
Evet yani kalbine hücrelerine sinmesi, yerleşmesi lazım. Bu nasıl olacak? İşte bu da o kişinin kafasındaki modern dünyanın İslam düşmanı çevrelerin, merkezlerin oluşturduğu sorulardan, tereddütlerden onun kafasının, kalbinin arındırılması lazım.
Evet.
Bu noktada kişinin Kur'an'ı, sünneti ve İslami ilimleri çok iyi bilmesinden başka bir yol yok.
Evet, iş oraya geliyor hocam.
İş oraya geliyor. Çünkü yani geçen hafta da konuştuk. Adamın eline Kur'an-ı Kerim meali verip bırakmak ya da adamı hadisle baş başa bırakmak bunlar çözüm değil. Çünkü oralarda da buralarda da aklını çelebilecek, aklına soru işaretleri takabilecek hususlar var. Bunların izahı, şerhi, beyanı tatmin edici biçimde açıklaması şart.
Tabii.
Şimdi bize hala gelir batıdan bizim kendi gençlerimizden soru olarak. Hocam işte gayrimüslimlerle konuşuyoruz, adam Müslüman olacak. İşte okul arkadaşım, mahalle arkadaşım Müslüman olacak ama diyor ki sizin peygamberiniz demiş ki ben insanlar la ilahe illallah diyene kadar onlarla savaşmakla emrolundum.
Evet.
Bu hadis sahih bir hadis.
Evet.
Şimdi sizin peygamberiniz böyle diyor. Demek ki zorla bizi Müslümanlaştırmak gibi bir şey var sizin kafanızın arkasında. Hı. Dolayısıyla ben tedbirimi almak zorundayım. Yani Avrupa'da gelişen ırkçılığın arka planında böyle şeyler de var. Bunları çok iyi bilmek, bunlara karşı donanımlı olmak lazım. İşte Tevbe suresindeki kılıç ayeti vesaire.
Enfal suresi.
Evet. Dolayısıyla Ya bunlar ne anlama geliyor? Bunların bizim tarihimizdeki, kaynaklarımızdaki yeri nedir? Pratikteki yeri nedir? Bunları çok iyi bilmek lazım. Çok iyi izah etmek lazım. O zaman dönüyoruz. Bir kişinin İslami tebliğ misyonunu yerine getirebilmesi için önce kendisini çok çok çok iyi yetiştirmiş olması lazım. Onu da kendi başına yapamaz, bir müessese lazım.
Evet.
O kişiyi, yani bizim bünyelerimizde yapı olarak, cemaat olarak, cemiyet olarak bünyelerimizde İslami tebliğ birimleri olmalı. O birimlerde tebliğci kadrolar yetiştirmek üzere müfredatlarımız, çalışmalarımız olmalı.
Mesela bu ilahiyatlar hocam, 100 kadar ilahiyat var.
Evet.
Mesela birkaç tanesi sadece tebliğ merkezli olsa veya İmam Hatipler'den mesela hani, evet, daha böyle özel proje İmam Hatipler var mesela, evet, değil mi hocam? Hani evet, tebliğ merkezli düşünülürse, irşad ve tebliğ merkezli,
evet,
ve benzer yine cemaat, cemiyet yapıları içerisinde de diye onları bahsediyorsunuz. Çok önemli.
Bir de tabii Avrupa'da özellikle, yani Batı'da, daha genelde Batı'da yaşayan Müslümanlar var. Orada öyle veya böyle teşkilatlanmış vaziyetteler. Efendim, onların kendi bünyesinde bu tür kurumlar oluşturması lazım. Ha, bunun resmi bir yapı olarak deklare edilmesi gerekmez. Ha, biz bünyemizde İslami tebliğ birimi kurduk falan gibi deklare edilmesi gerekmez.
Evet.
Ama bu yapı kendi içerisinde bunu kurar. Ondan sonra bu orada Müslümanlar adına iş görmeye devam eder. Aksi halde, Hidayet Bey, şahsi kanaatimdir, tartışılabilir. Aksi halde Batı'da, hele bu gittikçe gerginleşen şartlara, ortamlara rağmen, Müslümanların orada kalıcılıklarını meşrulaştırma problemi ortaya çıkar. Yani bir Müslüman, bir gayrimüslim ülkede azınlık durumunda, bir de onların bu kadar baskısına, nazına, tuzuna katlanmak zorunda kalarak neden yaşar? Yani kendisini orada kalışını meşru, biz bir meşruiyet zeminine de oturtması.
Bir tebliğci
mesela,
davetçi olarak, evet, kalsa mesela,
evet,
değil mi hocam?
Evet, evet. Ben bunu, Hidayet Bey, belki sırası belki değil bilmiyorum ama daha evvel söz konusu etmiştik herhalde. T'lere bağlamıştım.
T, evet hocam.
T'lere.
T'ler.
Bu T'lerin sayısı 7'ye çıkmıştı.
7T.
Şimdi bu 7T'yi hatırlayabilirsem söyleyeyim inşallah. Birincisi tebliğ.
Evet.
Yani bir gayrimüslim memlekette yaşayan bir Müslüman orada kalıcılığını meşrulaştırmak için bu 7T'den en az biri olmalı.
Evet hocam.
Birincisi tebliğ. İkincisi tahsil, eğitim. Yani Türkiye'de veya başka yerde yapamadığı tahsil, bir eğitimi, evet, orada yapacak. Üçüncüsü tanıtım.
Evet, tanıtım.
Yani ülkesini, kültürünü vesairesini orada tanıtacak. Dördüncüsü turizm. Seyahat maksadıyla gidiyor, geliyor bir gayrimüslim ülkeye. Turizm. Beşincisi tedavi.
Oo, güzel hocam. Tedavi.
Tedavi. Sağlık sorunlarına çözüm arıyor.
Evet.
Altıncısı ticaret.
Ticaret.
Ticaret yapmak için gidip geliyor. Yedincisini de söylemeyeyim burada. Size programdan sonra söylerim.
Tamam hocam.
Dolayısıyla bu 7T'den biri olacak ki orada kalıcılığımızı gayrimeşruluktan kurtaralım, meşru bir zemine oturtmuş olalım.
Evet.
Şimdi baktığımızda bu 7T'den neredeyse hiçbirisini yapmıyoruz şu anda.
7-1T diye.
Evet, doğru düzgün yapmıyoruz yani.
Evet hocam.
Oradaki kardeşlerimiz için, tabii biz şimdi bunu dışarıdan, buradan bakarak konuşuyoruz. Bir de oradaki kardeşlerimiz işin içindeler.
Evet.
Orada bir hayat kurmuşlar. Yürümekte olan bir şey var. Aileler, çocuklar, torunlar, okula gidiyor, işi var vesaire. O hayatı yani yeniden köçü yükleyip de şeye,
evet,
eskiden hani köyden köye
köçü gelemez.
Köçü yükler ama şimdi öyle değil tabii, çok zor.
Gelemezler şimdi, evet hocam.
Dolayısıyla o şeyi de bir meşru zemine oturtmak bakımından bu T'lere dikkat etmeli.
Şey, hiç olmazsa birine mensup olması lazım,
evet,
bu arkadaşlar.
Evet,
yani
evet.
Kendini bir şeye adaması lazım ki orada meşru olarak,
evet,
inandırsın yani hakikaten.
Evet.
O zaman çalışmak lazım hocam hakikaten. Tedavi geçici bir şey ama ticaret, tebliğ, efendim,
turizm,
tanıtım,
geçici
turizm
ama ticari, tanıtım,
tanıtım, tebliğ. Tebliğ.
Ondan sonra bunlar çok önemli. Bir de o demediğim bir T var. O da tamam. Önemli.
İslam dünyasının çoğalmasıyla alakalı herhalde hocam. Evet. Yani inşallah. Evet hocam. Yani bu davet merkezlerinde, tebliğ merkezlerinde hocam sorulara göre şekilleneceğiz ve doğru cevaplar üretmek durumundayız.
Evet.
Çünkü çağın, bu modern çağın, özellikle modernistlerin, postmodernistlerin getirdiği, kendilerinin ürettiği aleyhte propaganda sorular var yani. Adam mesela savaşı soruyor hocam. Direkt geliyor. Şahitlik mevzusunu soruyor.
Evet.
Çok evlilik mevzusunu soruyor.
Tabii.
İşte miras meselesini böyle nerede izah edilecek şeyler varsa onları soruyor.
Evet.
Ve dolayısıyla mesela nafaka ile ilgili İslam, hatta birinde hocam ama yani Türkiye'li bir hocamız diyelim. Üniversite hocası ama İslami mahallede yetişmemiş birisi. Sorular sordu. Ceza hukuku ile ilgili sorular. Ceza hukuku ile ilgili sorular kime sormuşsa hocam hep böyle yani inkara yönelen bu yoktur. Yani
özür işte, dileyici.
Özür dileyici şeyler yani. Ayetler var yani. Hani vesaire ku vesaire katu faktau eydiyehum hatta eymanehum bir şeyde işte okumalarını sağ ellerini bile var yani hırsızlıkla ilgili hırsızlığın cezası belli. Efendim kısas cezası belli. Yani hadler belli yani. Bu konuda şey yok ki yani. Teklif yok ki. Lütfen işte bunları alın almayın diye Cenab-ı Hak koymuş.
Evet.
Hududullah. Tilke hududullah diyor.
Tabii.
Buyuruyor Cenab-ı Hak yani. Allah'ın hadleri belli.
Evet.
Bunlar konusunda şöyle de olabilir. Böyle de olabilir. Böyle. Zaten böyle kaypak yorumlar da adamı rahatsız etmiş.
Tabii.
Bu var kardeşim diyor yani. Yani izah etmeniz lazım yani.
Evet.
Yani izah etmeniz lazım. Adama işte inanırsan inanmasan küfre gir diyemezsin yani. Kellemün nâse alâ kader okûlihim insanların anlayacağı dille konuşun. Burada tabii Cevat hocamızı da analım. Cevat Akşit hocamızın şeyi var. İslam ceza hukuku ve insani prensipler diye. Bir doçentlik tez hocam. Böyle ince 100 sayfalık bir kitap ama çok teknik bir. O da Cevat hocamız hem şey normal hukukta.
Kendisi hukukçu aynı zamanda.
Hem hukukçu İslam hukukunda mukayese etmiş. Çok güzel böyle. Çok süzme bir kitap yani. 100 sayfa çok kısa bir.
Evet, sizde ondan, var mı kitap?
Bizde var hocam da.
Ben de inşallah.
Olur, yani bir çok güzel. Hani reklamı olsun yani gerçekten.
Olsun, tabii.
Çünkü oradan böyle iktibasla oradan kendisi de onları seminer olarak vermişti bizlere. Allah razı olsun gerçekten. İzah edince dedi adam. Bu dedi yani. Hani. Hoca çok güzel izahlar getirmiş orada.
Evet.
Suçun unsurları, suçun şahsiliği, suçun efendim çağdaş bir dille yani bu modern, bu muasır bir dille bunu anlatmış, izah etmiş. İşte bu dedi yani. Kaçamak. Özellikle hocam bu ceza hukukunda o gün bir sohbette de anlatıldı. Yani idra'ul hudude bi şüphehat. Hadleri, şüphelerle hadleri kaldırınız. Hadis-i şerifi çok iyi izah edilirse yani hem caydırıcılığı var, uygulaması zor ve yapanların da kendini ezik hissetmiş durumda olması yani. Hani toplum içinde böyle gururlanarak onu yapmaması, kendini ezik hissetmesi gerekiyor. Üç tane unsur var yani. Yani bir caydırıcılığı var, çok ağır cezalar. İki, aynı zamanda uygulaması çok zor ve aynı zamanda da yapanların ezik gezmesi söz konusu yani.
Evet.
Ceza hukuku. Bunu izah, bu çerçevede hocamız da böyle bunu tez olarak da hazırladığı için dili de çok böyle ilmi bir dil. Hoca bunu dinleyen hocamız da bir hukuk hocasıydı. Bu dedi yani. Yine Ayşe annemizin evliliğiyle ilgili konular. Kaçamak cevaplar veriliyor. Yani böyle değil deniyor filan. Aman üstünü kapat deniyor. Yani kapatacak bir şey yok. Siz geçen hafta hocam çok güzel söylediniz bunu. Yani cesaretle ve dirayetle üzerine gitmek bilmiyorsak bunu ben anlayamadım, bilemedim. Bir bilene sormak lazım. Çünkü bunca şerhler var, bunca fıkıh kitapları var. Bunlar iyi cevap verilmiş yani hocam. Yani bilmiyorum ne dersiniz ben biraz böyle çok
sözü attım. Yok Allah razı olsun çok iyi oldu. Siz Ayşe annemizin yaşı deyince bende bir çağrışım yaptı o.
Mesela bu konuları kaçmaya gerek yok yani hocam.
Tabii.
Yani. Evet.
Onunla ilgili bir notum vardı da onu paylaşayım sizinle.
Vaktimiz de daraldı zaten hocam.
Tamam,
geniş bir konu belki.
Daha sonra inşallah.
Bu konuyu biz özel olarak bir ele alalım hocam inşallah.
İnşallah.
Ayşe annemizin yani evlilik yaşıdır bu tip
evet,
peygamberimizin hanımları, peygamberimizin evlilik yılları bu konuları Yani İnşallah. Hakikat neyse üzerine gidip doğru bir formda anlatmak gerekiyor yani. Hani bu çünkü bir kültür unsurları var, örf adet unsurları var. Oradaki gelen, getirilen şeyler var. Yani ashab-ı kiramın yani sanki saadette böyle kenara oturup durmuş insanlar birçok eziyet ve sıkıntılar içinden geçmişler. Birçok ayetleri, nüzul sebepleri ve oturması var filan. Yani hakikaten dışarıdan gelen hocam, toparlayalım, bir 3-4 dakikamız var vakit olarak. Yani demek ki dışarıdan gelen, yeni İslam'a girecek olan insanlara karşı bunun altını özellikle çizmek istiyorum hocam. Yani kendisiyle Kur'an-ı Kerim baş başa bırakıp sen ve Kur'an-ı Kerim deyip ne yaparsanız yapın demeden.
Veya sen ve hadis deyip.
Sen ve hadis deyip demeden. Eyvallah. Yani ona bir rehberlik yapıp öncelik sırasını ortaya koyup şunu oku. Nasıl anladın? Hatta anlayıp anlamadığını veya doğru anlayıp anlamadığını biz de bilmek.
Yani sürekli bir münasebet
içinde
yani.
tabii. Olmak şart tabii. Diyorsunuz yani. Evet hocam. Evet. Başka hocam yani bu konuda neler olabilir yani?
Şimdi yani bundan 200-300-500 sene önce olsaydı İslam hakkında oluşturulmuş küresel spekülatif düşünceler olmadığı için o insanların Müslüman olması ve Müslüman kalması çok kolaydı. Şimdi oluşturulmuş spekülatif, dezenformatif düşünceler var. Evet. Antipropagandalar var. Ve bunlar sürekli çoğalıyor, artıyor, besleniyor yani. Hmm, evet. Dolayısıyla tebliğde bir başka unsur da ilişkinin sürekliliği.
Evet, yani ben adama sıcak iletişim içinde olmak
tabii,
lazım.
Devamlı, sürekli ilişki içinde olmak lazım. Ben adama İslam'ı anlattım, elhamdülillah hidayete geldi, Müslüman oldu. Benim işim bitti dememek lazım. Çünkü bugün anadan babadan doğma Müslüman bir coğrafyada yetişmiş insanlarda bile pek çok soru işareti olabiliyor.
Tabii.
Küresel dünyanın doğurduğu sorular. Dolayısıyla o insanlarda bu çok daha fazla olur. Bu sebeple ilişkiyi, irtibatı sürekli kılmak lazım. Bunu da son bir unsur daha ekleyelim. Böyle bir misyonerin bunu iş edinmiş adamın profesyonel işi olarak yapması gibi yapmamak lazım.
Bunu, görev bitti, başladı, bitti, tamam.
Ha, çünkü misyonerde bunu görürsünüz. Ben bunu kazanayım şeyi vardır onda. Evet. Her türlü ağzından gelip burnundan çıkıp ben bunu Hristiyan yapmam lazım. Hayır, böyle değil. Tebliğin misyonerlikten bir farkı var. Tebliğ tabii bir tarzda yapılır. Hem yaşarsınız, hem inanırsınız, hem de bunu bir sorumluluk olarak bir müessese adına nüfusu çoğaltmak için, Hristiyan kitleleri artırmak için falan değil, uhrevi bir sorumluluğun ifası olarak yaparsınız.
Evet.
Dolayısıyla bu anlamda bu bir profesyonel iş değildir.
Hocam yeni bir kapıyı aralamış oldunuz yani. Belki bir sonraki hafta İnşallah. Bunu işleyeceğiz. Yani İnşallah. Gerçekten tebliğin misyonerlikten farkı nedir?
Tabii.
Niçin tebliğ yapılır?
Bunu konuşalım.
Tebliğdeki duruşumuz nasıl olmalıdır? Hakikaten bu bir sonraki sohbetimize kalacak İnşallah. Gibi. Çünkü vaktimiz doldu hocam.
Tamam.
Kusura bakmasanız böyle balla lafınızı keselim. Çok önemli bir nokta.
Allah
çünkü bu hakikaten geniş bir konu.
Evet. Evet.
Rabbim inşallah muvaffakiyetler versin cümlemize. Tebliğinde kendi dinine hadim eylesin cümlemize.
Amin.
Bu radyo programları vesilesiyle de belki aziz dinleyenlerimizden bu tebliğ faaliyetlerine bulunmak isteyenlerle de temas içinde olabiliriz. Yani bir şekilde
evet.
Hocam size ulaşabilirler rahat bir şekilde. Hı hı. Radyomuz vasıtasıyla bizlere evet. Ulaşabilirler.
İnşallah.
Çünkü çok geliyor bu sıralar. Ciddi manada bir talebe akışı da var.
Evet.
Devletin aldığı kararlardan hı-hı, dolayı. Hı-hı. O talebelerden kimisi İslam'a girmek istiyor, kimi İslam'a girenler daha ilerlemek istiyor. Bu konuda da biraz duyarlı olmak gerekiyor.
Evet.
Kıymetli dinleyenlerimiz, bir tefekkür ufku programının daha sonuna geldik. İnşallah daha nice tefekkür ufku programlarında buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.